Ayrım 9, sayfa 121. Öğrencilerin derse yönelik olumsuz tutumlarının bir yansıması olarak davranış bozuklukları değişik biçimlerde gözlenebilir. En yaygın davranış bozuklukları arasında izinsiz konuşmak, gürültü etmek, arkadaşlarına fiziksel zararlar vermek, saçını çekmek, çelme takmak ve benzeri. Sakız çiğnemek, uyuklamak, dersle ilgili olmayan konulardan söz etmek, amaçsız biçimdesinde dolaşmak, ödevini yapmamak, derse geç gelmek, arkadaşlarının ve öğretmeninin sözünü kesmek, palyaçoluk yapmak, hayal alemine dalmak gibi davranışlar bulunmaktadır. Ancak bunların tamamına yakınının gerçek nedeni ortaktır. Bu neden, kısaca öğrenim yaşantılarına duyarsızlık ve ilgisizlik olarak tanımlanabilir. Bu tanım biraz daha ayrıntılı biçimde irdelendiğinde, sorunu öğretmeni ve onun öğrenim anlayışına tepkiden kaynaklandığı görülecektir. Başka bir anlatımla öğrenim yaşantılarının deselenmesinde öğrenci katılımını merkeze almayan bir eğitsel yaklaşımın doğal sonucu öğrenme sürecine yabancılaşmaktır. Söz konusu davranış bozukluklarına nedenleri doğru kavramayan öğretmenlerin doğru sorunların çözmesi de olası değildir. Bu tür sorunların çözümüne katkı sağlamak için yüzlerce sınıf içi yaşantıyı gözlemleyen Jones'a göre vücut dilini etkin biçimde kullanmak, öğrenciye fiziksel yakınlık, adil ve akılcı bir ödül sistemine sahip olmak ve yardıma gereksinim duyan bir öğrencinin sorununu duyarlılık göstermek. Vücut dilini kullanmanın yollarından biri öğrenciyle göz teması kurmaktır. Buna göre öğretmen sınıftaki tüm öğrencileri yakından gözlemeli, ancak dikkatini özellikle olumlu ya da olumsuz yönde bireysel farklılıklar gösteren öğrenciler üzerine yoğunlaştırmalıdır. Çünkü dersin akışını bozan ve zaman zaman savurganlığa neden olan etmenler, ağırlıklı olarak ağır ve hızlı öğrenen öğrencilerin kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu tür öğrencilerin yakından gözlenmesi, öğrenim güçlükleri çeken öğrencileri olduğu kadar hızla ilerleyen öğrencilere gerekli dönüşme ve düzeltmelerin verilmesi için de yararlıdır. Ancak öğretmen asla sadece belli öğrenciler üzerine yoğunlaşmamalı ve sınıfta bulunan bütün öğrencilerin bireysel olarak önemli ve biricik olduğu hazını yaşamasına özen göstermelidir. Bu amaçla olumlu vücut dilini kullanan ve yararlanan öğrenciyle yakın ve içten bir iletişim kurmalıdır. Örneğin gelişme gösteren bir öğrenciye ders akışını bozmadan olumlu bir el işareti, baş parmağını kaldırarak veya parmaklarını birleştirerek iyi olduğu sinyalini gönderebilir, gülümseyebilir ve göz kırpabilir. Davranışları konusunda düzenli dönüt ve düzeltme alan, ayrıca başarıları konusunda uygun şekilde ödüllendiren öğrencilerin derse gidenin arttığı açıktır. Ders zamanının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla farklı ödüllendirme biçimleri geliştirilebilir. Ödüllendirme, sözel övgüler, alkışlatma, başarılı çalışmalara pano ya da öğrenci gazetesinde yer verme, okul gezisi düzenleme, video izletme, oyun oynatma, söyleşme ya da birlikte şarkı söyleme gibi farklı biçimlerde verilebilir. Ancak ödül sistemini başarılı bir şekilde uygulamak için öğretmen iki önemli noktaya dikkat etmelidir. Bunlardan birincisi ödülün ve öğrenciler için çekici bir anlamlı olması, ikincisi bütün öğrencilere eşit ve adil biçimde uygulanmasıdır. Bu bağlamda her tür ödülün bütün öğrenciler için aynı ölçüde güdüleyeceği bir faktör olmadığı bilinmelidir. Dolayısıyla öğrencilerin kendilik ve benlik algılarıyla örtüşen ve bireysel gereksinimlerine karşılayan ödüllerden daha çok etkilenecekleri gözden uzak tutulmalıdır. Öte yandan öğrenciler ne tür davranışlarının ve neden ödüllendirildiğini bilmek gereksinimindedir. Şu halde öğretmen öğrencilerini neden ve nasıl ödüllendireceği konusunda önceden bilgilendirilmeli ve uygulamada göstereceği davranışların tutarlı olmasına özen göstermelidir. Bu açıdan öğrenim zamanının öğrenciler arasında eşit biçimde paylaştırılması ve yardım gereksinimlerinin düzenli biçimde karşılanmasının en büyük ödül olduğu unutulmamalıdır. Drake Kurs'un yaklaşımı. Rodolf Dierkus, öğrenim zamanını verimli kullanmanın geniş ölçüde sınıfta egemen öğrenim ve öğretim ortamının niteliği ile ilgili olduğu görüşündedir. İnsanın temel özelliklerinden olan bireysel önemseme, sosyal kabul görme, güç arayışı gibi gereksinimler sınıf yaşamına da yansır. Bu amaçla öğretmen sınıf içi yaşamın olabildiğine demokratikleşmesini sağlayan bir yönetsel yaklaşımı benimsemelidir. Çünkü birçok davranış bozukluğu öğrencinin kendini kanıtlama, ilgi çekme veya önemseme gibi gereksinimlerinin olumlu biçimde karşılaşmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sınıf yaşamında eşit, adil, paylaşımcı, saydam ve kesintisiz bir demokratik yapı oluşturmak gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmen sınıfta öğrencilerle birlikte konan kuralların tam ve ayrımsız biçimde uygulanmasına özen göstermelidir. Bu konuda tedirgin davranan ve edilgen tepkiler veren öğretmenler, kuralların işlevsiz ve etkinsiz kalmasına neden olurlar. Başka bir anlatım edemek ötik sınıf ortamı, öğrencilerin hem bireysel planla önemsenme hem de otoriteye bağlanma gereksinimlerini dengeleyen bir örüntü algılanmalıdır. Derse yönelik olumlu tutumu ile kabul görmeyen bir öğrenci, bu gereksinimin baskısıyla olumsuz davranışlar bile gösterebilir. Bu durumu ilgi çekme mekanizması olarak tanımlayan diğer kurs, öğretmenlere olumsuz davranış gösteren bir öğrenciyi gördüklerinde onunla daha yakından ilgilenmelerini önermektedir. Çünkü öğrenciler kendilerine kayıtsız kalınmasına dayanamazlar ve ihmal edilmektense uyarılmayı, eleştirilmeyi hatta cezalandırılmayı yeğlerler. Bu nedenle öğretmen ilgi çekmek amacıyla güç arayışında bulunan öğrencilerin otoriteye karşı direnç göstermek eğiliminde olduklarını bilmeli ve bu durumu anlayışla karşılamalıdır. Gerçekten de gözlenen davranış değil, onun altında yatan fenomenler belirlenmeden sorun çözülmez. Ayrıca öğrencinin bir bakıma insanın ortak doğasına kaynaklanan gereksinimlerinin baskısıyla özelleşme ve bağımsızlaşma arayışlarına girişmesi doğaldır. Öte yandan ilgi çekme ve güç arayışına ilişkin girişimler sürekli bastırılırsa bu kez mücadeleyi kaybettiklerini düşünen öğrenciler kendilerine başka hedefler ararlar. Bu amaçla kendilerinden daha zayıf buldukları öğrenciler üzerinde otorite kurarak saygınlığı kazanmak isterler. Bazen bu tür davranış bozuklukları öğrenciler arasında karşılıklı gruplaşmalar yüzünden intikam arayışları ve yıkıcılığa kadar uzanabilmektedir. Özetle diğer kursa göre sınıfta demokratik anlayışın egemen olması öğrencilerin sosyopsikolojik gereksinimlerine duyarlı davranmanın anlatımıdır. Demokratik genesel anlayış aynı zamanda öğrenciyle kurulan empatik iletişimi tanımlamaktadır. Şu halde öğretmenin sorunlarının çözümünde öğrenciler rehberlik etmeyi, ayrıca onlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalışması gerekir. Bu süreçte olumsuz davranış gösteren öğrencilere içe bakış yoluyla kendi tutumlarını gözlemleme ve yeniden örgütlenme fırsatı verilmelidir. Böylece sorunların önemli bir bölümü önceden öngörülebildiği için ortaya çıkmadan engellenebilir. Oluşabilecek sorunlar ise sınıf ortamı içinde ders akışı bozulmadan daha kolay çözüme kavuşturulabilir. Yine tüm yaklaşımı önemli ölçüde demokratik yönetim kavramı çerçevesinde yapılanmıştır. Ancak yine tüm geliştirdiği önemli kavramlar bulunmaktadır. Bunların başında öğrenciyle kurulması önerilen etkili iletişim ve işbirliği kavramı bulunmaktadır. Buna göre öğretmenler hem kendilerinin hem de öğrencilerinin duygu ve düşüncelerine duyarlı olmalıdır. Duygu ve düşüncelere duyarlı olmak, başarı hazından doğan sevinçler gibi başarısızlık hazından doğan öfke ve kızgınlıkları da anlayışla karşılamayı tanımlamaktadır. Bu tür duygu durumlarının uygar ve ölçülü bir biçimde yaşanması için öğretmen kişisel olarak model oluşturabilmelidir. Bu amaçla öğretmen kişisel olarak yaşayacağı farklı duygu durumlarının öğrencilere olumsuz biçimde yansımamasına özen göstermelidir. Örneğin bir kızgınlık anında istenmeyen davranış gösteren öğrenciyi suçlamak, azarlamak veya onur kırıcı bir şekilde cezalandırmak bütün öğrencileri olumsuz yönde etkiler. Aynı şekilde öğrencinin herhangi bir davranışıyla alay etmek veya bu nedenle ona isim takmak başka birçok istenmeyen davranışa yol açar. Sonuç olarak bu tür olumsuz öğretmen davranışları bazı öğrenciler tarafından model alınarak taklit edileceği için sınıfta ilişki yapısı birçok yönden yara alır. Özetle Ginnett'a göre işbirliği ve etkili iletişim becerisi göstermede kilit kavram benlik ile ilgilidir. Öğretmen hem öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları hem de bu bağlamda gözlenen farklı kişilik özellikleri ve eğilimleri olağan bir durum olarak algılamalıdır. Her öğrenim yaşantısının öğrencilerine haz ve coşku vermesine çaba göstermeli, bu amaçla derse en geniş katılım sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenci ve veli-öğrenci ilişkilerinde olumlu benlik algısı kazanmaya destekleyici nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Ginnett'a göre kendi benlikleri ve akademik yeterliklerini olumlu algılayan öğrencilerden oluşan bir sınıfta herhangi bir neden ve ders gereksiz biçimde kesilmeyeceği için zaman savurganlığı olmaz. Glasser'in yaklaşımı. Glasser'in yaklaşımına göre insanlar rasyonel canlılardır. Doğaları gereği çalışmaya ve bu amaçla işbirliği yapmaya hazırdırlar. Ayrıca insanların seçme, kendine yön verme, başarılı olma gibi sosyal gereksinimleri vardır. Dolayısıyla öğrencilerin normal koşullarda öğrenme istekli olmaları, bu yönde içtenlikli bir biçimde çaba göstermeleri gerekir. Eğer öğrenciler derse karşı ilgisizse, bu durumun mutlaka başka nedenleri vardır. Öğretmenin görevi, ve bu tür olumsuz etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla öğretmen öğrencilerinin yalnızca ders içi etkinlikleri sırasında değil, okul yaşamı hatta olanakları ölçüsünde yakın sosyal çevreyle içinde de gözlemelidir. Öte yandan öğretmenin veli ile kuracağı iletişim işbirliği de öğrencinin derse yönelik tutumunu olumlu yönde etkileyecektir. Bunlara ek olarak öğrencinin daha önceki öğrenim yaşantıları hakkında birlikte çalıştıkları öğretmenlerden bilgi toplamak da mümkündür. Öğrenci hakkında farklı kaynaklardan bilgi toplamanın amacı gerçekçi bir performans ve başarı standardı belirlemek için gereklidir. Çünkü çoğu kez öğrencilerin derse ilgisiz veya duyarsız kalmalarının kendine yönelik düşük ya da yüksek başarı beklentileriyle ilişkili olduğu gözlenmektedir. Ayrıca öğrenciyle ilgili performans ya da başarı standartının belirlenmesi bir kez yapılacak bir işlem değildir. Öğretmen her öğrencide farklı gelişme ve öğrenme kapasiteleri olduğu gereğinden hareketle olanakları ölçüsünde öğrenim yaşantılarını bireyselleştirmelidir. Ancak bu amaçla yapılacak bireyselleştirilmiş öğrenimin grubun ortak öğrenme gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Öğretmen-öğrenci görüşmeleri duruma göre genel toplantılar şeklinde olabileceği gibi teke tek oturumlar halinde de düzenlenebilir. Bu toplantıların amacı öğretmen ve öğrencilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları sorunları tartışarak eğitim yaşamını iyileştirmektir. Öğrencilerin öğrenim yaşantıları konusunda görüş ve önerileri değerlendirilmesine fırsat veren bu tür toplantılar eğitimin bir parçası olarak algılanmalıdır. Glasser'a göre bu tür toplantılar öne çıkan sorunları tartışmak ve sonuca bağlamak amacıyla öğretmenin öğrencileriyle birlikte seçeceği herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Glasser bu tür toplantıların başlıca 3 temel konu çerçevesinde yapılandırılmasını önermektedir. Bunlar 1. Öğrencilerin okuldaki sosyal etkinlikleri konusunda beklenti ve bunları önerilerini belirlemek. 2. Öğrencilerin ortaya çıkardığı ve kendiliğinden gündeme gelen entelektüel konuları tartışmak. 3. Öğrencilerin öğrenim yaşantılarının desteklenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilebilmesine ilişkin alternatif görüşleri saptamak. Glasser'e göre öğretmenlerin öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkatle dinlemeleri ve bunları öğrenim yaşantılarına yansıtması sınıfta olumlu bir öğrenme iklimi oluşturur. Ayrıca öğretmenlerin kendileriyle her türlü görüşmeye hazır olduğunu gözlemleyen öğrenciler derslere daha istekli biçimde katılırlar. Bu olumlu iletişim örüntüsünün ileride karşılaşılabilecek olası sorunların bir bölümünün çözümünü kolaylaştırırken çok daha önemli bir bölümünün gerçekleşme olasılığını tümüyle ortadan kaldırır. Özetle, öğrenim zamanının verimli kullanımında öğretmenin öğrencilerle birlikte ortak amaçlar üzerine odaklanmasının ve bu yönde işbirliği içinde çalışmasının önemi işaret etmektedir. Lee ve Cantor'un yaklaşımı. Lee ve Cantor'un öğrencilerin derse yoğunlaşma düzeyi de öğrenim zamanını verimli kullanımına etkileyen faktörler konusunda uzun süre değişik okullarda sınıf içi gözlemlerde bulunmuş ve bu amaçla araştırmalar yapmışlardır. Bu gözlem ve araştırma sonuçlarına göre en önemli etken öğretmenin yaptırım gücüdür. Yaptırım gücü yüksek olan öğretmen sakin, özgüvenli, üretken ve planlıdır. Ayrıca bu tür öğretmenlerin en önemli özellikleri destekleyici, disiplin ve öğrenim anlayışına sahip olmalıdırlar. Destekleyici disiplin ne saldırgan ne de edirgendir. Gözdağı veren, tehdit eden veya kişisel aşağılamalar içeren disiplin anlayışı saldırgandır. Kuralları uygulamada tedirgin davranma ve öğrencilerin mantıksal nedenlere duymayan isteklerine boyun eğme ise edilgen öğretmen tutumunu tanımlamaktadır. Lee ve Cantor'a göre bu tür olumsuz disiplin anlayışı öğrencilerin derse yoğunlaşmalarını ve verimli çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerini engellemektedir. Böylece kendi davranışlarını sorgulayan ve gerektiğine yeniden düzenleyen öğretmenler öğrencilerine iyi birer model oluşturabilirler. Destekleyici disiplin ve öğrenim anlayışının temel nitelikleri açıklık, doğruluk, kendiliğindenlik ve durumsal koşullara uygunluktur. Başka bir deyişle destekleyici öğrenim yaklaşımı insanın doğasına ve yaşamına olağan akışına uygundur. Ancak bu özellik destekleyici yaklaşımın plansız bir etkinlik olduğu anlamına gelmez. Aksine her tür öğretmen, öğrenci ilişkisinin ayrıntılı bir biçimde idelenmesini ve bu amaçla alternatif planların yapılmasını ve hazırlanması gerektiğini belirtir. Örneğin kendinden beklenen performansı göstermeyen bir öğrenci, bu durumun nedenleri özel olarak görüşülmelidir. Cantor, Glasser'in önerdiği bu tür görüşmelerin etkili olmasını, öğretmenin göstereceği kararlılık, düzenlilik ve planlılık yeterliliklerine bağlamaktadır. Buna göre sorun çözme ulaşıncaya kadar izlenmeli ve bu amaçla alınan önlemlerin uygulamada ne ölçüde etkili olduğu irdelenmelidir. Örneğin sınıfın derse etkin katılımı konusunu irdeleyen bir öğretmen, öğrencilerin değişik sosyal çevrelerden geldiklerini ve giriş bilgileri arasında önemli farklılıklar bulunduğunu bilmelidir. Öte yandan öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların ve ön yaşantılarından kaynaklanan öğrenme alışkanlıklarının derse katılım düzeylerine yansıyacağı açıktır. Ancak öğrencilerin derse katılmaları konusunda sıralanabilecek ve bu benzeri etmenler konusunda öğretmenlerin yapabilecekleri şeyler sınırlıdır. Ayrıca bütün etmenlerin ötesinde öğrencinin derse yoğunlaşmasında ve yüksek performans göstermeye güdülenmesinde asıl etken başarılı olma hazının yaşanmasıdır. Dolayısıyla öğretmen öncelikle bütün öğrencilerin başarısızlık endişelerinden kurtulduğundan emin olmalıdır. Şu halde destekleyici öğrenim yaklaşımına sahip olan öğretmen bir sorunu yaratan çok sayıda etken olduğunu bilincindedir. Bu nedenle sorunların çözümünde akıllı bir zamanlama anlayışı kadar önemli olan bir başka etken de öğrenciye duygusal destek sağlamaktır. Özgüven duyguları ve akademik benlik algıları düşük olduğu için öğrenme güçlükleri çeken öğrenciler duygusal desteğe daha çok gereksinim duyarlar. Öte yandan sınıfta herhangi bir özünden dolayı bedensel, zihinsel ve benzeri özel olarak eğitsel yardıma gereksinim duyan öğrenciler varsa bu tür çocuklara uygun biçimde destek vermek gerekir. Ancak bu tür yardımlar ders zamanının öğrenciler arasında olabildiğince adil ve eşit paylaşma ilkesine göre yürütülmelidir. Özetle Lee ve Cantor'a göre öğretmenin geliştirici ve destekleyici nitelikler taşıyan öğrenim yaklaşımı sınıfta empatik bir iletişim örüntüsü sağlayarak öğrenmeyi gerçekleştirirken zaman kayıplarını azaltır. Davranışçı yaklaşım. Davranışçılara göre bu tür davranış öğrenme yoluyla kazanılır ve değiştirilir. Buna göre insanın davranışlarının içgüdüsel dürtü ve güdülerinden çok sosyal etkileşim yoluyla edinildiğini savunan Watson, Skinner gibi davranışçılar öğrenmeyi ve uyaran tepkileşmesi olarak kavramlaştırılmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin derse ilgi duymasını ve öğretim yaşantılarına aktif biçimde katılmasını öğretebilir. Bunun için yapılması gereken ilk iş, uygun bir ödül ve ceza sistemi oluşturmaktır. Ödül, istenlik davranışların tekrar edilmesini sağlayan olumlu, pekiştirici, ceza ise istenmeyen davranışı ortadan kaldırmayı amaçlayan olumsuz pekiştirici tanımlamaktadır. Şu halde ödül, öğrenci için hoş, anlamlı ve çekici nitelikler taşıyan her türlü sözel ya da davranışlar pekiştiricileri kapsar. Ceza ise istenmeyen davranışları caydırmak için kullanılan her tür sıralama ve yasaklanmaları işaret etmektedir. Davranışı şekillendirmede cezadan çok ödülün kullanılmasını öneren davranışlara göre bu durumun nedeni şöyle açıklanmaktadır. Ödül neyin istendiğini gösterirken ceza sadece neyin istenmediğini göstermektedir. Doğal olarak istenmeyen davranışların sadece cezalandırmak yoluyla ortadan kaldırılmasını beklemez. Öte yandan gerekli özen ve duyarlılık gösterilmeden rastgele ödül kullanmanın da yararsızlığına dikkat çeken davranışçılar, bu açıdan zamanlamanın önemli bir faktör olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Buna göre doğru davranış ortaya çıktığında bir kez ödüllendirilmeli. Daha sonra öğrencide ödül beklentisiyle benzer davranışları tekrar etme eğilimi oluşacağından, düzenli veya düzensiz aralıklarla, örneğin her üç doğru davranıştan sonra veya değişik zaman dilimlerinde ödül verilmelidir. Ayrıca sürekli aynı şekilde ödüllendirmenin bir süre sonra davranışı pekiştirme niteliğinin yitireceği açıktır. Bu nedenle ödülün zamanlaması kadar türü ve niteliği de önemlidir. Davranışçılara göre öğrencinin derse etkin bir biçimde katılması, öğrenim yaşantısı üzerinde duygusal edinmede sadece ödül ve cezayı sistemine başvurmak dolayısıyla yeterli değildir. Çünkü öğrenciye sürekli koşullama yolu davranış kazandırmaz. Sonuçta onları özgür iradeden yoksun robotlar haline getirir. Bu bağlamda öğretmenin öncelikli görevi davranışları belirleme ve örnek oluşturmadır. Buna göre kişisel davranışlar ile örnek bir model oluşturan öğretmenin öğrencilerin beğenisini kazanacağı ve onlar tarafından taklit edilerek izleneceği açıktır. Şu halde öğretmenin öğrenim yaşantılarına ilişkin tutumu, öğrencilerin derse karşı ilgi duymaları ve dolayısıyla zamanın etkin ve gereksinimli kullanılmasının konularında da yansır. Örneğin öğrenim yaşantısının desteklenmesinde gerekli özenti ve titizliği gösteren öğretmenin yaklaşımı, öğrencilerin derse yaklaşım biçimini etkiler. Öğrenim yaşantısının video, tepe göz ve benzeri eğitsel teknolojilerle zenginleştiren öğretmenle Plansız bir biçimde derse başlayan öğretmen arasındaki fark düşünülürse, öğrencilerin öğrenme sürecine neden farklı tepkiler geliştirdikleri daha iyi anlaşılır. Öğretmenin her türlü davranışı ile öğrencilerin performansının ve öğrenim yaşantılarının etkinlik düzeyini etkilediği savunan davranışçılara göre sorunun göründüğünden daha da karmaşık olduğu ortadadır. Öğretmen davranışı biçimlendirme konusundaki sorumluluğunun nedenle geniş boyutlar taşıdığını vurgulayan bu etmenler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğrencilerin gereksinimlerine dönük olmayan bir öğrenim yaşantısının sınıf tarafından ilginç ve anlamlı bulunması beklenemez. Dolayısıyla öğretmen öğrencilerin istek ve beklentilerine duyarlılık göstermelidir. Ciddi, güvenilir, esnek ve iyi planlanmış bir öğrenim ortamı öğrenciye derse etkin katılımı güdüler. Şu halde öğrenim ortamının düzenlenmesine gereken özen gösterilmeli ve bu amaçla öğrencinin görüşlerinden yararlanmalıdır. Başarısızlık endişesi duyan öğrencinin derse katılımı beklenilemez. Öğrenciler çok değişik nedenlerden dolayı başarısızlık endişesine kapılırlar. Bazı anne babaların akademik başarıya aşırı önem vermesi, akranları tarafından başarısızlıkların nedenini aşağılanma ve onların beğenisini yitirme kaygısı, öğretmenin cezalandırıcı sert bir otorite figürü olarak algılanması gibi etmenler öğrenciyi endişelendirebilir. Öte yandan bazı öğrenciler de çalışkan etiketini yitireceklerinden kazandıkları statüyü koruma kaygısı geliştirebilirler. Bu tür öğrenciler başarısız olma riskini göze almadıkları için derse katılamazlar. Öğretmen başarısızlık endişesinin kompleks ve bir nitelik taşıdığı bilmeli ve durumsal koşullara göre bu etmenlere karşı gerekli önlemleri almalıdır. Derse katılma ve dolayısıyla zamanın etkin kullanımı olumsuz yönde etkilen bir başka etken başarı kayıtsızlığıdır. Bazı öğrenciler hem genel uyarılmışlık hem de güdülenme düzeylerinin düşük olması nedeniyle öğrenim tekniklerinde kayıtsız kalma eğilimi gösterirler. Gerçekte bu tür öğrencilerin önemli bir bölümünde asıl sorun yaşadıkları başarısızlık endişesidir. Ancak bu endişe çoğu kez savunma mekanizmaları, akla uydurma, yer değiştirme, bahane bulma ve benzeri kullanılarak öylesine ustalıklı bir biçimde maskelenir ki gerçek nedenler dışarıdan kolayca gözlenemez. Başarısızlık kaygısı duyan öğrenciler genellikle öğrenim yaşantılarının gereksiz ve bir yararsız, ayrıca okul ve öğretmenlerin sıkıcı olduğunu söylerek kendilerinin dışında herkesi suçlarlar. Bu tür öğrencilerin anne babalarının akademik başarıya tümüyle kayıtsız davranmaları, öğretmenlerinin onları başarısızlıkları ve tümüyle kayıtsız davranmaları, öğretmenlerin onların cezalandırma ve içinde bulundukları akran gruplarının olumsuz değer yargılarından etkilenmeleri söz konusu olabilir. Bu nedenlerin oluşturduğu ortak sonuç, düşük bir benlik algısı ve değersiz bir kimlik bilincidir. O halde öğretmen öğrencilerinin moral değerlerini yükselterek olumlu bir benlik ve kimlik özellikleri geliştirmelerine özen göstermelidir. Başarısızlık endişesi ve başarı kayıtsızlığı gibi davranış bozuklukları ders zamanının akışında kesintilere neden olur. Böyle bir durumda gerçek nedenleri görmeyen öğretmenin sorunların çözümünde etkili olması beklenemez. Aksine sorun çözme stratejilerinde her başarısız girişim davranış problemlerini artırırken öğrencilerin öğretmene duydukları güveni azaltır. Ancak öğretmen öğrencilerini yakından gözler ve onlarla olumlu ilişkiler geliştirirse hem sorunun gerçek nedenlerine daha kolay ulaşır hem de çözüm stratejileri konusunda ortak bir irade oluşturur. Öğrencilere model oluşturma sadece sözel planla değil, pratik davranışlar bağlamında da önemlidir. Buna göre sadece belli bir durumda yapılması gerekenleri belirtmek ve bu amaçla kurallar koymak yeterli değildir. Bunlar kadar önemli olan davranışsal tutarlılık sürekliliktir. Örneğin aynı türde istenmeyen davranışlardan birincisini görmezden gelmek, diğerini ağır biçimde cezalandırmak ve aynı ölçüdeki başarılardan birini ödüllendirmek, diğerlerine kayıtsız kalmak öğretmenin saygınlığı ve güvenilirliğini yitirir. Ayrıca adil olmayan ve bu tür yaklaşımlar öğrenciler arasında çatışma ve gerginlikleri yol açacağı için bunların bir biçimde derse yansıyacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Davranışlara göre öğrenme dışsal pekiştirişlerden çok içsel pekiştirişlere bağlıdır. Bu anlayış öğrencilere öğrenim yaşantılarının tamamlayıcı bir parçası olarak algılama ilkesine dayanır. Böylece öğrenme sürecinde kendini geliştirme ve gerçekleştirme hazını yaşayan öğrenciler içsel olarak güdülenecektir. İçsel olarak güdülenen öğrenciler derse sadece öğretmenlerini mutlu etmek için değil, tanınma, onaylanma, kabul görme, başarılı olma ve gibi bu hazları duymak için katılırlar. Aynı şekilde dersin akışını engelleyen herhangi bir istenmeyen davranıştan kaçınırken öğretmenlerinden alacakları olumsuz tepkilerden çok, öznel değerlerinden ve olumlu benlik algılarından etkilenecektirler. Bu durum denetim odağı kavramıyla ilişkilidir. Psikologlar insanların genel olarak içten içe ve dıştan dışa denetimli olarak iki ana gruba ayırmaktadır. İçsel eğitim denetimli insanlar kişisel kararlarını almak, uygulamak konusunda öznel değer ve dizgilere göre, dıştan denetimli bireyler ise çevresel baskı ve yaptırımlara göre davranırlar. Şu halde içsel denetimli öğrencilerin bulunduğu bir sınıf sağlıklı bir biçimde bireyselleşmiş öğrencilerden oluşmaktadır. Böyle bir sınıfta dersin daha az kesintiye uğrayacağı ve dolayısıyla zamanın daha etkin bir şekilde kullanacağı açıktır. Özetle davranışçılar öğrenmeyi uyanan tepki ve eşleşme bağlamında formüle ederken gözlem ve deneyim, taklit ve pekiştirme gibi ilkelerin önemini işaret etmektedir. Buna göre zamanın etkin kullanımı da bir davranış olarak aynı şekilde öğrenilir. Doğal olarak öğrencilere uygun bir davranış modeli oluşturmayan öğretmenin onların davranış bozukluklarından yakınması bir anlamda mesleki yetersizliğinin dolayı bir itirafıdır. Öğrenim zamanının verimli kullanılmasını güçleştiren diğer etkenler. Buraya kadar yapılan açıklamalardan zamanın etkin kullanımının çok değişkenli ve boyutlu bir kavram olduğunu sonucu çıkarılabilir. Buna göre sorun sadece bir basit yönetsel tekniklerle çözülemeyecek ölçüde karmaşıktır. Çünkü zamanı etkin kullanmak, ders sürecinde öğrencilerin dikkatlerini açık tutmak, enerjilerini istendik hedeflere yönelterek yeni öğrenim yaşantıları için güdüleyebilmektir. Bunun için öğretmen öğrencilerinin okula ve kendilerine duydukları ilgiden yararlanmasını bilmelidir. Ancak öğretmen öğrencilerinin kendisinden ne beklediklerini bilmeden onların dersine ilgisini çekemez. Öte yandan başarılı öğretmenler sadece öğrencilerinin başlangıçta kendilerinden ne beklediklerine duyarsızlık göstermezler. Aynı zamanda onların neleri beklemediklerinin gerektiğini de örüntülü bir biçimde öğreterek öğrenim yaşantılarını zenginleştirirler. Öğrenciler beklenti düzeyleri açısından oldukça farklı bir dağılım gösterirler. Bu durum geniş ölçüde öğrencilerin giriş davranışlarının ve düzeyi, akademik benlik algıları, genel uyarılmışlık ve güdülenme dereceleri gibi etkenlerle ilişkilidir. Örneğin akademik benlik algısı yüksek bir öğrencinin öğretmenine yönelik başarı ve performans beklentisi de yüksek olur. Aynı şekilde konuya ilişkin davranışları yüksek olan öğrencinin diğerlerine oranla daha hızlı ve kapsamlı bir öğrenme gereksinimi içinde olması beklenir. Öğretmen öncelikle sınıfta oluşan bu tür farklı beklentilerin en gerçekçi biçimde nerede dengelendiğini bilmelidir. Bu amaçla küçük bir ön test verebileceği gibi kısa yanıtlı sorun cevap yöntemiyle de sözlü olarak bilgi toplanabilir. Çünkü öğrenme sürecinde ilerleyen öğrencilerle geride kalanların çatışan yardım ve yönlendirme beklentileri öğretim akışını bozar. Öte yandan sınıfta dersin dışında başka bir dizi etkinlikle gerçekleşir. Örneğin yoklama yapılır, gezi parası toplanır, konuya göre ders araç gereçleri sağlanır, sınıftaki eşyaların yerleri değiştirilir, espri yapılır ve okul anonsları duyurulur. Ya da sosyal etkinlikler gerçekleştirilebilir. Bu tür bütün etkinlikleri iyi planlanmadığı öğrenimde kesintilere zaman kayıplarına yol açar. Bunun yanı sıra bazen kendiliğinden oluşan beklenmedik gelişmeler de öğrencilerin dikkatini dağıtır ve derse yoğunlaşmalarını güçleştirir. Örneğin bir öğrenci aniden rahatsızlanabilir, derse geç kalabilir, bir başkası çantasını düşürebilir veya dışından gürültü gelebilir. Öğretmen bu tür durumlarda uygun bir boşluk bırakarak öğrencilerin tepkilerini gözlemeli ve kendisine de tepki vermelidir. Örneğin gülünmesi gereken bir olay olmuşsa o da öğrencilerin hep birlikte gülmesi gerektiğidir. Ayrıca bazen bu tür öğrencilerin tepkilerinin kendiliğinden geçmesi için kısa süreli duraksamalar ve görmezlikten gelme biçiminde davranışlar da gösterilebilir. Bu tür kesintilerde en abartı tepkiler derse yeterince yoğunlaşmamış öğrencilerden gelir. Doğal olarak bu durum bazı öğrenciler tarafından oluşan kesintinin süresini uzatmak amacıyla bir fırsat olarak kullanılabilir. Öğretmen bunun bilincinde olmalıdır. Bu amaçla öğretmen gerektiğinde espri yaparak öğrencileri rahatlatabilir. Fakat sınıfın tekrar dersin yoğunlaşması zaman alacak gibi görünüyorsa kısa süre konuyu değiştirerek öğrencilerin dikkatini dağıtan olayın etkisinin azalmasını beklemelidir. Ancak öğrencilerin her koşulda derse tekrar dönmeleri için uygun olan ilk fırsattan yararlanmalıdır. Ders zamanını verimli kullanması için işlem olduğunu savunan Jean Galois'e göre öğretmenin öğrenimi yönetme stratejileri üzerinde yoğunlaşmasını öğrenmektedir. Bu amaçla öğretmen kendisine aşağıdakilere benzer nitelikte sorular yöneltmelidir. 1. Sınıfın fiziksel organizasyonunun yanı sıra mevcut kural ve prosedürler öğrenim yaşantılarının niteliği uygun mu? 2. Sınıf içi kural ve prosedürleri tam ve eşit bir biçimde uygulayabiliyor muyum? 3. Öğrenim gerçekleştirmesi sürecinde ne tür araç gereceği, ekipmana ve kaynağa gereksinimim var? 4. Öğrenim yaşantısı öğrencinin grupla ve bireysel öğrenme etmenlerine ki etkenlerine uygun nitelikler taşıyor mu? 5. Öğrenim süreci öğrencinin katılımını artırmak ve bir nitelikten diğer niteliğe geçişte geçiş zamanını azaltmak için neler yapabilirim? 6. Öğrenim programlarındaki etkinliklerin sıralanışı öğrencinin grup çalışmalarına uygun mu? 7. Öğrencilerle etkileşirken yargılayıcı olmayan bir dil kullanabiliyor muyum? 8. Öğrencilerime acele bir yanıt vermeden önce tam olarak ne yaptıklarını gözlemleme ve ne söylediklerini duymaya hazır mıyım? 9. Öğrenim yaşantılarının uygulanması, değerlendirilmesi aşamalarına ne tür beklenmedik gelişmeler oluşabilir? Bunlara karşı ne tür önlemler alabilirim? 10. Öğrenim yaşantısının desteklenmesinde ve uygulanmasında kimlerden ne tür yardımlar alabilirim? 11. Öğrenim sürecinde hangi öğrencilerim ne tür yardımlara gereksinim diyorlar? 12. Ders için ayrılan zaman dilimi öğrenim amaçlarının gerçekleşmesi için yeterli mi? 13. Öğrenimi etkinleştirmek ve ders süresini verimli kullanmak için ne tür eş zamanlı etkinlikler düzenleyebilirim? 14. Sınıfta güvenilir, sıcak ve sevecen ve demokratik bir öğrenim iklimi var mı? Zamanın etkin kullanımı konusunda öğretmen öneriler. Buraya kadar aktarılan kurumsal yaklaşımlara ve konuya ilişkin farklı kavramlaştırmalara dayanarak zaman yönetiminin çok boyutlu bir süreç olduğu sonucu çıkabilir. Bu durum zamanı etkin ve verimli kullanmanın sınıf yönetimi açısından önemini gösterme yönünde düşündürücüdür. Dolayısıyla öğrenim zamanının verimli kullanımı konusunda öğretmenin göstereceği mesleki yeterlilik okulda gerçekleşen bütün eğitim etkinliklerinin verimlilik düzeyini belirleyecek niteliktedir. Bu amaçla öğretmenlerin dikkate alınması gereken ve her biri ötekiyle ilişkili bulunan değişkenlikler şöyle sıralanabilir. 1. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, derse yönelik tutumlarının da farklı olabileceğini gösterir. Burada bireysel farklılık terimi, giriş davranışlarının yanı sıra beklenti, gereksinim ve çalışma alışkanlıkları gibi bir dizi boyutta kendinden oluşabilecek değişmeleri işaret etmektedir. Öğretmen, bu durumu olağan karşılamak ancak öğrenim yaşantılarının desteklenmesinde sınıfın beklenti ve gereksinimlerinin kesişme noktasından hareket ederek ortak amaçlar belirlenmelidir. Öğretmen öğrenim yaşantılarının amaç ve içerik yöntem açısından uyumlu ve anlamlı bir bütün taşımasına özen göstermelidirler. Bu bağlamda öğrencilerin görüş ve önerilerini değerlendirmeye hazır bir öğretmen tutumunun derse katılması ve doğal olarak öğrenme iklimi oluşumu yönde etkileyeceği açıktır. Öğretmen ders esnasında sınıfın tüm fiziksel alanlarında etkili olmalıdır. Buna göre öğretmen masasını olabildiğince az oturmalı, sınıfta dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını yakından izlemelidir. Öğrenciler gelenlik ve fiziksel yakınlıktan hoşlanırlar. Bu durum öğrencileri öğretmenlerinin kendileriyle ilgilendiğinin bir göstergesi olarak algılanacağı için güdüleyici ve dikkat çekicidir. Öğretmenin asıl görevi düşünsel ve duygusal planlılıkta sağlıklı bir evrimleşme sürecinden geçmesi için öğrenciye yardımcı olmaktır. Şu halde öğretmen bütün öğrencilerini yakından tanımalı ve onların ayırt edici kişilik özelliklerini bilmelidir. Bu amaçla öğretmen öğrencileriyle empatik iletişim kurmalıdır. Kendi doğasının gerekliliklerini yaşarken engellenmeyen öğrenciler hem derse daha etkin biçimde katılırlar hem de daha mutlu ve üretken olurlar. Öğretmen öğrencilerin dersiyle ilgili duymaları, güdülenmeleri için uygun uyarılardan da yararlanmalıdırlar. Ayrıca derse başlamadan önce sınıfta birlikte ulaşılan ortak çalışma ilkeleriyle ilgili uyulması gereken kuralları kısaca özetlemelidir. Bu bağlamda sınıfta kurallara aykırı bazı davranışlar oluşturulduğunda yaptırım uygulanmadan önce bu duruma neden olan etmenler üzerine düşünülmeli ve nedenleri ortadan kaldıracak eğitsel önlemler geliştirilmelidir. Şu halde ders zamanının gereksiz kesintileri uğramaması için öğretmen, kuralları katı bir biçimde uygulamak yerine öğrencilerin derse tekrar yoğunlaşmalarını sağlayacak esnek bir yönetim modeli benimsemelidir. Örneğin grubun çalışma düzenini bozmayan herhangi bir bireysel davranış bozukluğu için dersin kesilmesi bütün öğrencilerin dikkatini dağıtır. Ancak istenmeyen davranışlar yaygın biçimde gözleniyor ve dersin akışını engelliyorsa öğretmen zaman yitirmeden sorununu çözmek için harekete geçmelidir. Genellikle uygun olmayan çalışma ortamları, yanlış gruplama teknikleri, kalabalık sınıflar, etkileşimi yok eden oturma düzeni gibi etmenler, fiziksel ve psikolojik atmosferin belirleyen bu tür faktörlerin bilincinde olmalı ve bunların olumsuz etkilerinin olanaklar ölçüsünü ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Öğrenim yaşantılarının desteklenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğrenci merkezli yaklaşım benimsenmelidir. Öğretmen öğrenci etkileşiminden çok, öğrenci etkileşimine vurgu yapan bu anlayışa göre sınıftaki her birey değişik zamanlarda öğreten ve öğrenen rolü oynamalıdır. Bu amaçla öğretmen, öğrencilerin birbirleriyle yoğun bir biçimde etkileşimde bulunmaları için uygun fırsatlar yaratmalıdır. Böylece öğrenciler hem hızlı hem de kalıcı bir biçimde öğrenirler. Hem de bütün enerjilerini öğrenim amaçları üzerine yoğunlaştıracakları için istenmeyen davranışların ortaya çıkma olasılığı azalır. Ancak öğrencilerin birbirleriyle etkileşmeleri için uygun ölçülerle sınıfta dolaşmalarına ve aralarından konuşmalarına izin verilmelidir. Deneyimli bir öğretmen sınıfta oluşan gürültünün dersle ilgili olup olmadığını kolayca görür. Eğer öğrenim etkinliklerinden uzaklaşıyor ve zaman kaybediliyorsa öğretmen uygun bir dille öğrencilerin dikkatini ders konusunda çekmelidir. Ders sırasında birçok etkinlik ve eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bunlardan bazıları diğerlerinden önce tamamlanır. Görevini erken bitiren öğrencilere ek çalışmalar verilerek yönlendirilmezse dikkatleri dağılacağı için dersten psikolojik olarak uzaklaşırlar. Öğretmen dersin akışı için oluşabilecek bu tür boşlukları önceden görebilmeli ve bu amaçla gerekli önlemleri almalıdır. Öğretmeye öğrenme sürecini öğrenciler birçok kez öğretmenlerinin yardım ve yönlendirmesine gereksinim duyarlar. Bu nedenle öğretmen öğrencilerinin her birinin ne tür bireysel yardım ve yönlendirme gereksinimi içinde olduğunu bilmelidir. Öğretmenden ve uygun zamanda yardım alınmayan öğrencilerinin derse ilgisi azalır. Bu ders dışı etkinliklere eğilim artar. Ayrıca bu tür öğrenciler aralarında konuşarak gürültü yapar ve diğer öğrencileri rahatsız ederler. Böyle durumlarda öğretmen önce sorunun gerçek nedenleri üzerine yoğunlaşmalı, yaptırım uygulamadan önce ortak sorunlardan başlayarak öğrencileri bilgilendirmelidir. Örneğin öğrencilerin çözüm bulmakta güçlük çektikleri bir aritmetik işlemi sınıfta gürültüye neden oluyorsa çözümü buradan başlanmalıdır. Ancak bu amaçla yapılan araştırmalar, verilen örnekler bütün öğrenciler için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla öğretmen sınıfın herhangi bir konuyla ilgili olarak öğrenme güçlüğü çekerken öğrenci kalmadan emin oluncaya dek yardımda bulunmaya devam etmelidir. Öğretmen dersin başında konuyu, amaçları ve yöntemi kısaca tanıtmalı ve ders süresi içinde yapılması planlanan etkinliklere dikkat çekerek öğrencilerini güdülemelidir. Ayrıca ders sırasında dikkat çekme, yöneltme, yoğunlaştırma, düzeltme yapacağı için açıklamaları olabildiğince kısa tutmalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar uzun açıklamalardan derse ilgiyi azaltması, konu dışına çıkılması kolaylaştırdığını göstermektedir. Aynı şekilde herhangi bir öğretim yaşantısının öğrencilerin tümü tarafından öğrenildiğini belirledikten sonra konuya ilişkin örnekler vermeyi sürdürmek yararsız olduğu gibi anlamsızdır da. Araştırmalar sınıfta yapılan günlük işlerin yoklama, temizlik kontrolü, beslenme ve benzeri veya bazı önesel görevlerin gezileri, aile birliği toplantısı, okul geceleri ve benzeri etkinliklerin duyurusu, ders zamanında kayda değer kayıplara neden olduğunu göstermektedir. Öğretmen bu tür etkinlikleri önceden planlayarak zaman kayıplarını en aza indirebilir. Örneğin, yönetsel görevler olabildiğince birleştirilerek aynı zaman kesintisine duyurulabilir. Ayrıca bu tür duyuruların son derse yakın zamanlarda veya yazılı olarak yapılması daha uygundur. Öte yandan yoklama, öğrencilerin tek tek isimlerinin okunması yoluyla değil, sıradaki boşluklara bakılarak yapılabilir. Bu amaçla dersin başında belli bir zaman ayırmak yerine, öğrenciler herhangi bir etkinlik üzerine yoğunlaştığında, öğretmen göz ucuyla sınıfı tarayarak yoklama işlemini seslice gerçekleştirebilir. Temizlik kontrolü de beslenmeden hemen önce yapılırsa, hem her iki etkinlik birleştirerek zaman kaybı azaltılır, hem de öğrencilere temizlik ve beslenme arasındaki öncelik sonralık sırası davranış yolu gösterilmiş olur. Bu tutum öğrencilere özellikle yemek öncesinde temiz olmanın gerekli olduğunu düşündürür. Öğretmen günlük işlemler veya yönetsel görevler konusunda öğrencilerinden çeşitli şekillerde yardım alabilir. Örneğin temizlik kontrolü veya okul gezisi ile ilgili duyurular bu eğitsel kollarda görevli öğrencilere verilebilir. Sadece öğrenim dışı etkinliklerle zaman kaybetmemek için önlem almakla ders süresi verimli bir biçimde kullanılamaz. Ders sırasında öğrencilerin dikkatleri birçok nedenden dolayı dağılabilir veya konuya ilgileri azalabilir. Deneyimli bir öğretmen bu tür durumların amaçla nedenleri üzerine odaklanarak sorunu yaygınlaşmadan çözer. Bu ders sırasında uygun boşluklar yaratarak öğrencilerin dinlenmelerini sağlayabilir. Bu sırada öğrencinin hoşuna giden etkinliklere şarkı söylemek, fıkra anlatmak, eğitsel oyunlar oynamak ve benzeri etkinliklere yer verilebilir. Bu tür ödüller öğrencinin azalan dikkatini yeniden derse yoğunlaştırmasını kolaylaştırabilir. Ancak bunun için etkinliğin iyi planlanmış olması ve kısa tutulmasına gerekli özen gösterilmelidir. Aksi halde yeniden ders konusuna dönülmesi daha da güçleşebilir. Fakat öğretmen bir sınıfta bir orkestra şefinin duyarlılığı ölçüsünde içtenlik ve farkındalık gösteriyorsa her türlü etkinlik ve öğrenim yaşantılarını zenginleştirir ve öğrenmeyi bir has kaynağı haline dönüştürür. Yukarıda sıralanan önerilerin sayısı arttırılabilir. Ancak etkili ve zaman yönetiminin en önemli değişkenlerinin katılımcı, esnek ve demokratik öğrenme iklimiyle ilgili olduğunu unutulmamalıdır. Bu bağlamda öğrencilere adil ve eşit ölçüde derse katılma olanağının sağlanmasının yanı sıra tutarlı bir ödül ve ceza sisteminin uygulanması temel ilkeler olarak benimsenmelidir. Özetle zamanın etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, sınıfta olumlu bir öğrenme iklimi yaratmakla eş anlamlıdır. Davranış yönetimi. Davranış ve kişilik bir bütünün iki ayrı görünümüdür. Dolayısıyla davranış yönetiminde öğretmenin gerekli mesleki beceriyi geliştirebilmesi için kişiliğinin oluşumu konusunda yeterli bilgilere sahip olmasına bağlıdır. Bu nedenle özellikle başlıca kişilik kurumları olan terapi, sosyal öğrenme, psikanalitik ve fenomenolojik yaklaşımlarının kavramlık dizgilerini tanıtılarak davranışın oluşum ve gelişim sürecini aydınlatması amaçlanmıştır. Ayrıca bu bölümde söz konusu kuramsal yaklaşımların bulgularına dayanarak istenli davranış kazandırma sürecinde izlenmesi gereken ilke ve kavramlar aydınlatılmıştır. Davranış yönetimi, davranış belli bir uyarana karşı verilen duygusal, düşünsel ve devinimsel tepkilerden oluşan bir bütünlük olarak tanımlanabilir. Bir başka anlatımla davranış, dış ve iç uyarılanlara karşı uyum sağlamak amacıyla organizma tarafından geliştirilen her tür tepkidir. Örneğin gülmek, ağlamak, düşünmek, problem çözmeye çalışmak, kaygılanmak, korkmak birer davranıştır. Ancak bu devinimler sadece davranışın dıştan görülebilen boyutunu kapsamaktadır. Oysa davranış aynı zamanda bireyin içsel ve varoluş biçimine göre farklılaşan psikolojik dinamiklerin bir sonucudur. Ancak bireyin iç dünyasında oluşan duygusal, düşünsel tepkiler dışarıdan gözlenemez. Bu nedenle davranışı tanımlamak göründüğünden daha karmaşıktır. Davranışı yönetmek için öncelikle davranışın nasıl olduğunu anlamak gerekir. Davranışın doğasını anlamak için kişilik kavramının aydınlatılması yararlı görünmektedir. Çünkü davranış kişiliğin de dışa yansıyan, gözlenebilen ve ölçülebilen bir boyutudur. Kişilik kavramı genel olarak bireyin topluma uyumunu belirleyen karakteristik davranış örüntüleri ve düşünme terimi olarak da kavramlaştırılmaktadır. Tanımda yer alan karakteristik terimi davranışta belli bir tutarlılığın ve sürekliliğin olması gerektiğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda belli bir uyarana karşı bireyde oluşan tepkilerin düzenli ve kararlılık göstermesi beklenmektedir. Örneğin kışkırtıldığı halde öfkelenmeyen ve soğukkanlılığını koruyan, öte yandan en ufak bir durumda abartılı tepkiler veren insanlar vardır. Buna göre davranış, kişilik özellikleriyle çevrenin sosyal, fiziksel ve psikolojik koşullar arasında etkileşiminin ürünüdür. Davranışta olduğu gibi kişilikte de tüm değişkenlikler başkaları tarafından gözlenemez. Kişiliğin bu örüntülü kesimi özel kişilik olarak betimlenmektedir. Özel kişilikte bireyin kendisine özgü fantezileri, yaşantıları, duyguları, düşleri, arzuları yer alır. Dersi izlerken öğrencinin iç dünyasında yaşadıkları özel kişiliğin bir parçasıdır. Özel kişilik bireyin gerçek ve içsel varoluşunu yansıtır. Dolayısıyla davranışın ortaya çıkmasına neden olan dinamiklerin en önemli bir kesimi bu bölümde yer alır. Ancak birey özel kişiliğine ait iç dünyasının kapılarını sıkıca kapatmak eğilimindedir. Bu nedenle kişilik araştırmaları daha çok dıştan gözlenen toplumsal kişilik boyut üzerinde yapılmalıdır. Toplumsal kişilik bireyin başkaları tarafından gözlemlenen ve algılanan özelliklerini tanımaktır. Kişinin kaygı, sevinç veya heyecan verici durumlara karşı göstereceği tepkilerin gözlenebilen, doğurguları ve boyutlarında yer alır. Toplumsal kişilik bireyin kendi hakkında başkalarına sunduğu bireysel kabullerini ve önceliklerini yansıtır. Başka bir anlatımla kişiliğin toplumsal yönü sosyal ilişkilere yansıyan ve daha çok onaylama, ait olma, kendini gerçekleştirme gereksinimlerine dönük olarak düzenlenmiş bölümünü içermektedir. Bu nedenle kişiliğin tümünü değil, daha çok sosyokültürler ve sosyopsikolojik etmenler tarafından sınırlandırılmış toplumsal dokusunu temsil etmektedir. Dolayısıyla kişilik kuram ve yaklaşımlarında ağırlıklı olarak kişiliğin toplumsal boyut üzerinden yapılan çözümlemeler bütünün bilgisini yansıtmaktan yoksundur. Ancak öğretmenin kişiliğinin oluşum ve gelişim süreçlerine dönük kurumsal yaklaşımları tanıması ona davranış yönetimi açısından sınırsız olanaklar sağlar. Bu nedenle kişilik kuramlarının ilke ve dizgelerinden hareketle davranışın kavramlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla temel yaklaşımların özetlenmesine yararlı olacaktır. Kişilik kuramları genel olarak trait, sosyal öğrenme, psikanalitik ve fenomenolojik olarak üzere dörtlü bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Trait kuramları. Trait kuramları bireyin davranışlarını yönlendiren temel özellikleri çözümleme ve betimlemeye dönük yaklaşımların genel adıdır. Trait terimi başka kişilik boyutları olan dışa dönüklük, içe dönüklük, kararlılık, kararsızlık gibi davranış örneklerini tanımlamaktadır. Bu yaklaşmaya göre insanların her biri belli bir traiti temsil ederken kişilik boyutlarında da ya da önceliklerinde biri birbirinden farklı farklı özellikler gösterirler. Kişiliği ayrıştırmak ve betimlemek için bireyi zeka, duygu, heyecan, saldırganlık gibi ölçeklere göre değerlendirmek gerekir. Şu halde bireyin toplumsal kriteri ayrıştırmak, onun belli durumlarda gösterdiği tepkileri tanımakla mümkündür. Çünkü trait, insandan insana nispeten kalıcı ve tutarlı bir biçimde farklılık gösteren her türlü özelliktir. Örneğin değişik uyarılara karşı saldırgan tepkiler veren birini genellikle saldırgan olarak betimleriz. Bu durum belli sayıda gözlem ve izlenime bağlı olarak ortaya çıkan bir betimlemedir. Dolayısıyla trait'i davranıştan çıkarmak gerekir. Tersten giderek trait'i davranışın açıklaması olarak kullanmak yanıltıcıdır. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri şöyledir. Öğretmenlerin çalışkan olmayan öğrencilerini tembellikle suçlayarak sonuncu davranış betimlemelerine tanık olmaktayız. Oysa davranışın kendisi davranışın betimlenmesi yerine kullanılmaz. Aynı şekilde bazı öğretmenlerce uysal olarak tanımlanan öğrencilerin bu durumları sakin ve içe dönüklük bir kişilik yapısına sahip olmalarıyla açıklanmaktadır. Oysa uysal olmak içe dönüklük kişinin trait'inin bir nedeni değil bir belirtisidir. Ayrıca kişiliğin belirlenmesi ve betimlenmesi için seçilen trait'lerin gerçekliği yansıtması bireysel farklılıklar ve durumsal değişkenlikler açısından tartışmaya açıktır. Söz konusu faktör analizleri bazen 10 bazen 20 kişilik boyutunu kapsamaktadır. Ayrıca temel kişilik boyutları üzerine tam bir uzlaşma sağlamak güçtür. Öte yandan belli bir değişkenlikleri yorumlanmasında bağlı olarak betimlenen kişilik traitleri araştırma ortamının koşullarına göre farklılaşabilmektedir. Çünkü traitin davranışlarının ölçülmesine karşı geliştirdiği tepkiler çevresel değişkenliklerin kontrol edilmesi güçtür. Sonuç olarak traitin yaklaşımı kişiliğin tanımlanmasında önemli kuramsal katkılar sağlamakla birlikte davranışın doğasının bir bütünlük içinde açıklama yeterliliğinden yoksundur. Sosyal öğrenme kuramları. Sosyal öğrenme kuramlarına göre davranış, kişisel ve çevresel değişkenlikler arasında oluşan sürekli etkileşimin ürünüdür. Buna göre çevresel koşullar davranışı etkilerken kişinin davranışları da bir çevreyi şekillendirir. Bu çift yönlü etkileşimde davranışı kestirmek için bireyin özellikleriyle de durumsal değişkenliklerin nasıl örtüşünü bilmek gerekir. Bireyler arasındaki kişilik farklılaşması önemli ölçüde öğrenme deneyimlerinin farklılığına bağlıdır. Çocuk büyüme sürecinde belli bir davranış gösterdiğinde diğer insanlar tarafından ödüllendirilir veya cezalandırılır. Böylece pekiştirme yoluyla bazı davranışların kalıcılığı sağlanır. Ancak sosyal öğrenme kuramlarına göre davranışın pekiştirilmesi olumlu veya olumsuz öğrenmenin tümünü açıklayamaz. Ayrım sonu sayfa 147.